Ayrım 2.
Siviller sağ ellerini yüreklerinin üzerine koydular. Türkler avuçlarını yukarı çevirip el açtılar ve içlerinden Fatiha okudular. Sonra uzun ve tek düze bir nota yükseldi tiğ borusundan. Asker cenazelerinin simgesi olan bu tek düze uzun nota, ilahi hükme yürek paralayan bir başkaldırı ve acıyla çınladı, sonra bir boyun eğişle sustu. Merasim üniforması giymiş iki asker, tabutun üstündeki Amerikan bayrağını birer ucundan tuttular ve bayrağı her katlayışlarında birbirlerine birer adım yaklaşarak mekanik hareketlerle topladılar, bir büyük muska haline getirip Nilüfer'e verdiler. Nilüfer sanki kardeşini bağrına basıyormuş gibi sımsıkı bastırdı katlanmış bayrağı göğsüne. Tören bitti. Askerler topuklarının üstünde keskin bir dönüşle geri çark edip uygun adım yürüdüler. Kalabalık birer ikişer dağılmaya başladı. Nilüfer kızının kolunda hiç kıpırdamadan duruyordu. "Gitmemiz gerekiyor Nilüfer," dedi Joe. "Aylin henüz gömülmedi ki." Bir subay yanlarına yaklaştı. "Tören bitti madam," dedi. "Gömülme işlemi siz gittikten sonra yapılacak." "Ben kardeşimi gömülürken görmek istiyorum. Buranın kurallarına aykırıdır. Beni kurallarınız ilgilendirmiyor. İsteyen gidebilir ama ben kardeşim gömülene kadar buradayım. Hiçbir yere gitmiyorum." "Bu mümkün değil efendim." Gülümsedi adam. Nilüfer'i yavaşça tuttu kolundan, arabaya doğru yöneltmek istedi. Uzaklaşmakta olan Joe, Nilüfer'in bağırışını duyunca koşarak geri geldi. Kapıya yönelmiş olanlar da hep birlikte döndüler. Çırpınan Nilüfer'e laf anlatmak mümkün olmadı. Joe, üniformalı adamın koluna girip öteye yürüttü. Bir süre konuştular. "Ben böyle bir şeyi hayatımda ilk defa görüyorum," diye söyleniyordu adam geri geldiğinde. Cemaat, Aylin'i toprağa verileceği mezarının başına kadar çamurlara belenerek yürüdü. Yağmur hızını kaybetmişti. Demir kutu yavaş yavaş inmeye başladı çukura. Nilüfer ani bir hareketle kenara birikmiş toprağı elleriyle avuçlayıp fırlattı tabutun üstüne. Bu sanki sessiz bir emirdi. Türkler, Amerikalılar, Müslüman, Musevi, Hristiyan, kadın, erkek, yaşlı, genç herkes eğilerek toprağı avuçluyor. Toprak, güller, kasım patılar, yapraklar, yine toprak, yine çiçekler kat kat üstüne dökülüyorlardı ailenin. Yağmur dindi. Tayyip'e ve Nilüfer kol kola mezarlığın kapısına geldiler. Nilüfer değil yürüdüğünün, yaşadığının bile farkında değildi. Son gücünü ailenin gömülmesi mücadelesinde tüketmişti. Ayakları onu bir yerlere sürüklüyordu sadece. "Bak anne bak," dedi kızı. Pınarları kurumuş kıpkırmızı kan çanağı gözlerini kızının gösterdiği yöne çevirdi Nilüfer. Karanlık bulutların arasından incecik sarı ve sıcak bir ışık hüzmesi süzülüyordu. Perşembeden beri ilk kez kendini gösteren güneş, tılsımlı bir ışık gibi ailenin taşına oturtulmuş sufi kanatlarına vuruyor ve aydınlığı, soğuk havayı bir keskin bıçak gibi yararak Nilüfer'le Tayyip'e yansıyordu. Nilüfer yanan gözlerini kırpıştırarak baktı. Yumuşak, dingin, huzurlu bir ışıktı bu. Nihayet huzurlu bir ışık. Giritli Deli Mustafa Naili Paşa. Osmanlıların çöküş yılları, imparatorluğun dört bir köşesinde ayaklanmaların baş gösterdiği çalkantılı ve zor yıllardı. Hristiyan tabanın Fransa ve Rusya'nın kışkırtmasıyla ayaklanmalarına başladığı, Yunanistan'ın da lokma kapmak için aç kurt gibi beklediği yıllarda devlet adamlığı hem her zamankinden daha zor olmuş hem de ülkede hüküm süren istikrarsızlık devletin en yüksek makamlarına kadar yansımıştı. Nitekim Abdülmecid'in 20 yıl süren padişahlığı sırasında 22 defa sadrazam değiştirilmişti. 1798 yılında Rumeli'nin Polyan kasabasında doğan ve Giritli olmadığı halde Girit valisi olarak bilindiği için adı tarihe Giritli unvanıyla geçen Mustafa Naili Paşa da diğer sadrazamlar gibi duygusal ve alıngan Sultan Abdülmecid'in tayin ve azillerinden nasibini bolca alacaktı. Sadrazamlık makamına tam 3 kez getirilip 3 kez azledilecek ve sedarete 6 kez çıkıp inen Mustafa Reşit Paşa'yı düşündükçe haline şükredecekti. Mustafa Naili Paşa gözü kara kahramanlıklarıyla ünlüydü. Çok genç bir asker olarak katıldığı Yusuf Ziya Paşa'nın 1821'deki Mısır seferinde cesaretiyle ünlenmiş ve El Arish'in alınmasında gösterdiği başarılar sonucu da sergerdelik, ki gönüllü asker başı demektir, hizmetine tayin edilmişti. Zor kavgaların üstesinden gelebilme yeteneğini yaşamı boyunca her fırsatta sergilemekten hiç kaçınmamıştı. Tanrı'nın şanslı kullarındandı. Dayıları Tahir ve Hasan Paşaların himayelerinde Mısır'da yetiştirilmiş, Fransızca ve Arapça öğrenerek yine dayılarının maiyetinde Mısır'da üst kademelerde görev yapmıştı. Hasan Paşa'nın ölümü üzerine de senede 450 kese maaşa varis olmuştu. Mısır valisi Mehmet Ali Paşa'nın tavsiyesiyle Mir Miran, Beylerbeyi demek, rütbesine yükseltilmiş ve Vahabi ayaklanmasını bastırmak için Mehmet Ali Paşa ile Girit'e geçmişti. Kahramanlıklarının semeresini de bu ayaklanmayı bastırmada gösterdiği akıl almaz cesareti karşısında muhafız unvanıyla Girit'in yönetimine getirilerek fazlasıyla almıştı. Ne var ki barış zamanındaki idarecilik savaş meydanlarının komutanlığına hiç benzemiyordu. Savaş kurallarına alışık Mustafa Naili, Girit'teki sakin yaşamından çabuk sıkıldı ve 1837'de Lübnan'da baş gösteren ayaklanmanın bastırılmasına katılmaya gönüllü oldu. Bu isyanı da büyük bir başarıyla bastırarak 1840'da henüz 32 yaşındayken ömür boyu Girit valisi ünvanıyla ödüllendirildi. Durmak bilmeyen paşaya artık sarayın yolu açılmıştı. 1851'de meclisi vala üyeliğine getirildi ve 14 Mayıs 1853'te Sultan Abdülmecid tarafından sadrazamlığa atandı. O güne kadar ataklığı, dobra dobralığı ve cesareti ile göze giren Mustafa Naili Paşa, sadrazamlık koltuğuna oturduğunda bu niteliklerinin barış süreçlerinde yarar değil zarar getirmeye başladığını, makamında henüz 2 ayını doldurmadan 8 Temmuz 1853'te azledildiğinde anladı. O savaş meydanlarının paşasıydı. Kafası kızınca aklına geleni yapmaktan geri durmuyordu ve karşısındakilerden tam itaat istiyordu. Sergerdelikten yetişmiş olduğu için devlet adamlarına has adaplardan da mahrumdu. Vükela toplantılarında sert ve asabi çıkışlarıyla etrafını rahatsız ediyor, gücendiriyordu. Oysa devlet kahramanca yapılan ataklar, çıkışlar ve jestlerle değil, uzun uzadıya hesaplanmış ileri görüşler ve sağduyu ile idare edilmeliydi. Sultan Abdülmecid'in bu durumu bile bile onu sadrazamlıkta tutmasının ardında Giritli'yi Mustafa Reşit ve Ali Paşalara karşı bir denge unsuru olarak kullanma nedeni yatıyordu. Yoksa sultan da sadrazamını o yüce mevki için pek hiddetli bulmuştu. Azil çok kısa sürdü. İmparatorluğun sorunlarını konuşup uzlaşarak değil, dövüşüp savaşarak çözmeye kararlı olan ekip, çoğu kez olduğu gibi popülist ataklarını yapmakta gecikmedi. Sultan geri adım attı. Birkaç gün sonra aynı ay içinde Mustafa Naili Paşa makamına iade edildi. Bir kere azledilmiş olmak kabına sığmayan paşaya vız geldi. 1854 Temmuz'una kadar sürecek olan görev süresinde zapsedemediği hiddetinden ve doğrucu davutluğundan dolayı yararları kadar zararları da görülünce Giritli ünvanına deli de eklenerek tekrar azledildi. Yerine Kıbrıslı Mehmet Emin Paşa getirildi. Giritli Deli Mustafa Naili'nin Reşit Paşa'nın yerine sadarete son tayini 1857 yılının Ağustos'una rastladı. Ruslarla sürekli savaş halinde bulunan ve giderek güç ve etkinlik kaybeden Osmanlı'da halkın bozulan moralini takviye etmek için sadaret makamına zaferleriyle ünlü birinin atanması yine şart olmuştu. Mustafa Naili Paşa'nın sadareti aynı yıl Ekim ayında son buldu. Zaten Abdülmecid'in saltanatı Giritli Mustafa Naili, Kıbrıslı Mehmet Emin, Koca Mustafa Reşit ve Ali Paşaları birbiri ardına tayin ve azil etmek sırasında sürüp gitmişti. Giritli Deli Mustafa Naili Paşa son görevini 1866 yılında atandı. Olağanüstü yetkilerle donatılmıştı. Girit isyanını bu kez barışçı yollardan çözmeyi düşünüyordu. Hükümetin iyi niyetli yaklaşımlarından hiçbir netice alınamayınca Mustafa Naili Paşa İstanbul'a geri çağrıldı ve hoşgörü kazanmış olmanın karşılığını göremeden gönül kırıklığı içinde öldü. Oğullarından Hilmi'den yürüyecek bir sulbün, dört batın sonra kendi delişmen özelliklerini, sonsuz cesaretini, mücadeleci ruhunu ve keskin zekasını taşıyarak bir kız çocuğuna yeniden vücut bulacağını ve bu kez genlerinin insanları mutlu etme çabasında seferber edileceğini bilseydi, hayata gözlerini büyük bir iç huzuru ile kapatırdı kuşkusuz. Hilmi Paşa ve genç, dinç, deli Hasip Bey. 40 cariyesi, 70 bin altını, 99 çiftliği, 200 evi olduğu rivayet edilen Giritli Deli Mustafa Naili Paşa'nın 11 de oğlu vardı. Hilmi ve Veli oğullarının arasında hem en yakışıklı hem de en zeki olanlarıydı. 25 yaşında Paris'e sefir tayin edilen Veli Paşa, babasının genlerinden aldığı deli cüretini savaş meydanları yerine çapkınlık alanlarında kullanmayı yeğlemişti. Napolyon'un karısı Eugenie ile flört ediyor ve ona parmağından hiç çıkartmadığı pırlantalarla N harfi kazınmış, imparatorun yüzüğünün yanına takması için pırlantalarla V harfi kazınmış bir başka yüzük armağan edecek kadar ileri gidebiliyordu. Parisli kadınların Le Beau Veli adını taktıkları Veli Paşa'nın Fransa'da sürdürdüğü delişmen yaşam tarzına karşılık kardeşi Hilmi Paşa yaşamını çoğunlukla İstanbul'da geçirmiş ve babasının sadrazamlığına tayin ve azillerini bizzat tanıklık etmişti. Hilmi Paşa babasının ikbal dönemlerini doyasıya yaşamış, dünya görmüş, kültürlü, birkaç dil konuşan, Fransız sanatından etkilenmiş, bolluğa ve savurganlığa alışmış bir beyzade olarak Paris sosyetesinde rüzgar gibi esen ağabeyisinden geri kalmak istemeyecekti. O Paris'te yaşamıyordu ama keyifli, şatafatlı, göz kamaştırıcı bir yaşam ders adette de pekala mümkündü. Üstelik Hilmi Paşa bir sadrazam oğluna yakışır biçimde kendine eş olarak Teşrifat Nazırı Kamil Bey'in kızını seçmişti. Saray adabının tüm inceliklerini görerek yetişmiş nazlı karısını herhangi bir konakta oturtamazdı elbette. Paris operasını çizen Mimar Garnier İstanbul'a çağrıldı ve ona Emirgan'daki arazilerinde Hilmi Paşa'nın geniş ailesini rahatça barındırabileceği bir köşkün siparişi verildi. Bu köşkte büyük davetlerin yapılacağı görkemli bir salonda ihmal edilmeyecekti kuşkusuz. Hilmi Paşa'nın kızlarından Melek, komşu köşkün küçük erkek çocuğu Hasip ile daha 7-8 yaşlarındayken Emirgan korusunda körebe oynarken tanıştı. Her ne hikmetse Melek ne zaman ebe olsa ona ilk yakalanan hep Hasip oluyordu. Çocuklar da dedikodu yapardı. Söylenti çarkları dönmeye başladı ve büyüdüklerinde Meleğin Hasip ile evleneceği Meleğin annesi Fatma Hanım'ın kulağına kadar geldi. Fatma Hanım bu dedikoduyu kocası Hilmi Bey'den gözü gibi sakladı. paşa babasının sert mizacından payına düşeni almış olan kocasının komşu köşkün çocuğuna bir taşkınlık yapmasından korktu. Yan köşkün sakinleri öyle herhangi birileri değildiler ve Fatma Hanım çocuk dedikoduları yüzünden soyu Eyüp Sultan'a uzanan Peygamber Efendimiz'in bayraktarı Hazreti Halit'ten inen bayındırlı zadelerle kötü olmak hiç istemiyordu. Üstelik küçük Hasip'in amcası Esat Paşa Paris'e sefir tayin edilmişti ve aile devrim modasına uyarak Hasip'i bir iki yıl içinde bir batılı gibi yetişmesi, dil öğrenmesi ve iyi bir tahsil yapması için amcasının yanına yollamaya hazırlanıyordu. Fatma Hanım kendi ailelerine pek denk düşen böyle bir damat adayının önünü kapamamak için çok gayret gösterdiyse de kaderin rüzgarları uzun süre onun istediği yönde esmeyecekti. Hilmi Paşa'nın ortanca kızı Kerime'nin kocası Turhan Paşa Rusya'ya sefir tayin edilmişti. Kerime sefiri olarak gittiği Petersburg'da Çar II. Nikola ve ailesiyle çok yakın bir dostluk kurdu. Kız kardeşi Şeref, ablasını ziyarete geldiği sırada tanıştığı Çar'ın yeğeni yakışıklı Prens Sergio Uzorov'a delice aşık olup Petersburg'da kalmaya karar verince aile karışıverdi. Kızlarının gönlüne hakim olamayan Fatma Hanım, kızının Prens Orozov'la olan evliliğini kocasından ve kayınpederinden uzun süre saklamaya çalıştı. Hele Mustafa Naili Paşa bu evliliği asla öğrenmemeliydi. Bu skandal Ruslara karşı savaşlarda Osmanlı askerlerine taktikler vermiş ve ömrü boyunca gavura karşı savaşmış bir Osmanlı paşasını yüreğinden yaralayabilirdi. Aile fertleri onlara utanç getiren olayı paşa babalarından ellerinden geldiğince saklamaya çalıştılar. Mustafa Naili Paşa torununun bir Rus prensine kaçtığını hiç bilmedi. Fatma Hanım'ın kızı Melek için hayal ettiği damat adayı ise cebinde bol parayla küçük yaşta Paris'e gönderilince uzun süre İstanbul'a dönmedi. Hayat Paris'te öylesine tatlıydı ki lise ve üniversite tahsilini bitirdikten sonra kendine amcasının uzun yıllar sefirlik yaptığı Türk sefaretinde bir katiplik ayarladı. Duayen de ambasadör Esat Paşa'nın yeğenine bir de güzel maaş bağladılar. 1.80 boyunda pehlivan yapılı, baygın yeşil gözlü Hasip Bey, spora, temizliğe ve iyi giyime hastalık derecesi de düşkündü. Amcası Esat Paşa sayesinde Paris'in aristokratları arasında kendine yer de edinmişti. Olimpiyat oyunlarının kurucusu Baron de Coubertin ile her gün eskrim oynuyor, Bois de Boulogne'un köpeği ile uzun yürüyüşler yapıyor, akşamları da sosyetenin devam ettiği salonlarda boy gösteriyordu. Fransızlar arasında Le Beau Monsieur Aubertin, Türkler arasında da Genç, Dinç, Deli Hasip Bey lakabıyla tanınıyordu. Bir başka delinin torunu, çocukluğunun aşkı Melek çok uzaklarda kalmış, bir hayal bile değildi artık. Melek, ufak tefek olmasına karşın son derece cilveli ve çekici bir genç kız olmuştu. Mükemmel Fransızca, İngilizce ve Rumca konuşuyor, çok iyi piyano çalıyordu. Üstelik hem anne hem de baba tarafından aristokrat sayılırdı. Devrin çöp çatanları araya girince Melek'e Paris'te kaybolup giden komşusunun oğlu Hasip'ten çok daha parlak bir talip bulundu. Görücülerini kız istemeye bir kutu lokum yerine bir kutu mücevher ile yollayan Haydarabad nizamı. Fatma Hanım mutluluktan uçuyordu. Kızlarından biri sefiri olmuş, çağın imparatorları kralları ile saraylarda fink atarken gösterişsiz ufak tefek bulduğu kızına dünyanın en zengin adamı talip oluyordu. En küçük kızları Şeref'in şerefsiz buldukları evliliği bile bu coşkulu nişanlı affa uğradı. Meleğin şans yıldızı çok yüksekti ama sanki bir gizli kuvvet bu yıldızı aşağılara çekiyordu. Haydarabad Nizamı, nişanlısının yüzünü bile göremeden tahsilini tamamladığı İngiltere'den dönmek için bindiği vapurda bir deniz kazası sonunda ölüverdi. Arabulucular bu kez Nizam kadar zengin değilse bile pek de yabana atılamayacak bir başka koca adayıyla yine devreye girdiler. Mısır hanedanından Prens Mehmet Ali. Meleğe söz hakkı düşmedi. O yıllarda en modern ailelerde bile iyi bir koca bulundu mu kızların fikri sorulmazdı. Çeyizi hazırlandı ve melek bir sonbahar günü Tophane rıhtımında toplanmış ailesiyle vedalaştı. Vapurun küpeştesine yaslanıp annesine, babasına, akrabalarına uzun uzun mendil sallayarak Mısır'a hareket etti. 3 yıl sonra aynı kalabalık meleği Mısır dönüşünde karşılamak için yine rıhtımda toplanmıştı. Melek gittiği gibi dönüyordu. Koca göbekli şişko Mısır prensi iktidarsız çıkmıştı. O yaz Emirgan korularında anıların ardında kalmış bir aşk öyküsü yeniden canlandı. Genç, dinç, deli Hasip Bey hem paraları suyunu çektiği hem de Paris'in çılgın hayatına iyice doyduğu için memleketine kesin dönüş yapmıştı. 28 yaşında kızıl saçlarıyla çok yakışıklıydı ve hala bekardı. Bir gün komşu köşkün bahçesinde bir hayal görür gibi çocukluğunun aşkını gördü. Muzip bakışları ve kiraz dudakları değişmemişti ama meleğin ince yüzü esrarlı bir hüzünle gölgelenmiş gibiydi. 20 yıl sonra çocukken sevdiği kız karşısındaydı. Hem de onca fırtınadan sonra el değmemişçisine saf ve temiz olarak. Sanki Tanrı bu kızı ona nasip etmek için ayırmış ve yıllarca saklamıştı. Melek ile Hasip uzun süre düşünmeye gerek görmeden hemen nişanlandılar. Hilmi Paşa bu miras yedi gence onayını ancak onun da kendisi gibi çok iyi bir avcı olduğunu öğrendikten sonra verecekti. Meleğin annesi Fatma Hanım ise kızının mutluluğunu görmeyi beklermiş gibi düğünlerinden kısa bir süre sonra dramatik bir biçimde hayata veda edecekti. Viyana'da Grand Otel'de kendi verdiği bir davette aniden kalp krizi neticesinde vefat edince misafirlerini tedirgin etmemek için cansız bedeni orkestranın çaldığı Viyana valslerinin eşliğinde ve dostlarının kollarında sanki dans ediyormuş gibi odasına taşınmıştı. Bayındırlı Kızları. Hasip Bey Fransa'da tamamladığı tahsilinin hakkını yurduna dönüp Melek'le evlendikten sonra verdi. Halkalı Yüksek Ziraat Okulu'nun önce kurucusu oldu, sonra da okulda uzun yıllar hocalık yaptı. Daha sonraları İstanbul Ziraat Genel Müdürlüğü'ne danışman tayin edilecekti. Melek Hanım'la Hasip Bey, Birinci Dünya Savaşı patlak verene kadar Yeşilköy'de konaklarında yaşadılar. Birbiri ardından Esma, Nayman, Leyla Devrimel, Ecla Kulin adında 3 kızları, Esat ve Hilmi adını verdikleri 2 oğulları oldu. Hayat büyük babalarının zamanında olduğu gibi şaşalı değildi artık. Prens Oruzov ve Şeref Rus ihtilalinde paçayı zor kurtarmış Atina'ya kaçmışlardı. Aile çok zor durumda olan teyzelerine ellerinden geldiğince yardım etmeye çalışıyordu ama aslında kendi yaşam standartlarında da önemli bir değişme olmuştu. Savaş bulaştığı her yere açlık ve sefalet götürüyordu. Bayındırlar aç ve sefil olmasalar bile Hasip Bey ailesini alıştıkları tarzda yaşatabilmek için bazı köşk ve arsalarını elden çıkartmak zorundaydılar. Birinci kaset, birinci yüzün sonu. Lütfen ikinci yüze geçiniz.